Üniversiteye hazırlık, coğrafya. Konu anlatımlı soru bankası. Birinci kaset, birinci yüz. Altı nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan İlknur Demirtepe. Bölüm 1. Coğrafi konum, yerin şekli ve günlük hareket. Coğrafyanın tanımı ve konusu. Coğrafya, yeryüzünün tamamında ya da bir bölümünde meydana gelen fiziki olaylar ile bu olayların beşeri ve ekonomik etkilerini oluş, dağılış ve sonuç ilişkisi içinde inceleyen bir bilim dalıdır. Coğrafyayı diğer bilim dallarından ayıran en önemli farklılık dağılış prensibidir. Coğrafya, ele aldığı konuların yeryüzündeki dağılışını, mekanlar arasındaki benzerlik ve farklılıklarını sebep-sonuç ilişkisi içinde inceler. Coğrafya konuları bakımından ikiye ayrılır. Genel coğrafya. Coğrafya konularını ayrı ayrı ele alır ve bunların yeryüzündeki dağılışını inceler. İkiye ayrılır. 1. Fiziki coğrafya. Yer şekillerini, iklimi, bitki örtüsünü, suları, haritaları, yerin şeklini, hareketlerini ve matematiki koordinatları inceler. 5 bölüme ayrılır. Jeomorfoloji. Yer şekilleri bilimi, klimatoloji, iklim bilimi, hidrografya, sular bilimi, biyocoğrafya, bitki ve hayvan coğrafyası, matematiki coğrafya, haritaları, matematiki koordinatları, yerin şeklini ve hareketlerini inceler. 2. Genel beşeri ve ekonomik coğrafya. Nüfus, yerleşme ve çeşitli ekonomik faaliyetlerin yeryüzündeki dağılış şartlarını inceler, ikiye ayrılır. Beşeri coğrafya, insan coğrafyası anlamındadır. Yeryüzündeki nüfus dağılışını, nüfus hareketlerini ve yerleşme özelliklerini inceler. Ekonomik coğrafya, üretim ve tüketim faaliyetlerinin mekanla ilişkilerini inceler. Tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, ormancılık, enerji kaynakları ve maden coğrafyası gibi alt dallara ayrılır. Özel, yerel coğrafya. Coğrafi olayları yeryüzünün herhangi bir yeri üzerinde bir bütün olarak inceler. Ülkeler ve bölgeler coğrafyası gibi dallara ayrılır. Herhangi bir coğrafi olayın yeryüzünün küçük bir bölümü üzerinde incelenmesi de özel coğrafyanın kapsamındadır. Coğrafyanın tanımı, konusu ve dalları ile ilgili olarak daha önceki yıllarda üniversite sınavlarında soru gelmemiştir. Üniversite sınavında soru gelen konular bundan sonra ele alınacaktır. Yer yuvarlığı ve evren. Evren, sistemler ve sistemleri oluşturan yıldızlar, gezegenler, uydular ve meteorlardan oluşan bütüne evren denir. Sistem, yıldızlar ve yıldızlara bağlı olarak hareket eden gezegenler ile meteorlardan oluşan bütündür. Örneğin, Güneş sistemi, Güneş'e bağlı 9 gezegen, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton ve bunların uydularından oluşmaktadır. Yıldız, etrafına ısı ve ışık yayan gök kütleleridir. Örneğin, Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Gezegen, gökyüzünde belirli bir yörüngede hareket eden kütlelerdir. Gezegenler etrafına ısı ve ışık yaymazlar. Sadece yıldızlardan aldıkları ışığı yansıtırlar. Evren, sistem, yıldız ve gezegen gibi kavramlardan soru çıkmamıştır. Ancak dünyamızın hareketleri ve konumu ile ilgili konulara temel teşkil ettiği için bu kavramlara kısaca değinilmiştir. Ay ve ayın temel özellikleri. Ay dünyanın uydusudur. Dünyaya uzaklığı yaklaşık 384.400 kilometredir. Dünya çevresindeki yörüngesi elips şeklinde olduğundan dünyaya bazen yaklaşır, bazen de uzaklaşır. Bu durum gelgitgenliğine etki yapar. Ayın temel özellikleri. A. Ayın kütlesi dünyanın yaklaşık 1/50 kadardır. Bu nedenle ayın yer çekimi ve çekim alanı, manyetik sahası, dünyadan daha küçüktür. Bu durum Ayda cisimlerin daha hafif olmasını sağlar. Aydaki yer çekiminin az oluşu atmosfer oluşumunu engellemiştir. B. Ayda atmosfer yoktur. Bu nedenle ay yüzeyinde su bulunmaz. İklim olayları meydana gelmez. Canlıların yaşayabileceği bir ortam oluşmamıştır. Dış kuvvetlerin etkisi yoktur. Meteor, göktaşı, yağmurlarının oluşturduğu kraterler çok yaygındır. Günlük sıcaklık farkları fazladır. Güneşlenmenin olmadığı alanlar aydınlanmaz. C. Ay iç ısısını kaybetmiştir. Bu nedenle ayda orojenez, epirojenez, volkanizma ve depremler gibi iç kuvvetler oluşamaz. D. Ayın dünyaya uyguladığı çekim kuvveti gelgit olaylarını oluşturur. Gelgit olayı yeni ay ve dolunay dönemlerinde kuvvetli, ikinci ve dördüncü dördün dönemlerinde zayıftır. Yıl içinde en şiddetli gelgit ekinoks tarihlerinde oluşur. E. Ay kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 28 gün 13 saatte tamamlar. Fakat bu arada Dünya da kendi yörüngesinde ilerlemeye devam ettiğinden ayın onu yakalaması için bir gün daha gerekmektedir. Bu yüzden bir yeni ay döneminden öteki yeni ay dönemine kadar geçen zaman 29 gün 12 saat 44 dakikadır. Ayın kendi ve dünya çevresindeki dönme süresi yaklaşık olarak eşit olduğundan dünyanın herhangi bir yerinden ayın sadece bir yüzü görülür. Ayrıca ayın kendi ekseni çevresindeki bir tur süresi çok uzun olduğundan aydaki gece ve gündüz süreleri yaklaşık 14-15 gün çok uzundur. Bu husus aydaki günlük sıcaklık farklarını arttırmaktadır. F. Güneş günü 24 saat iken ay günü 24 saat 50 dakikadır. Bu nedenle gelgit olayları her gün 50 dakika gecikir. G. Ayın güneş çevresindeki dönüş süresi ay gününe göre 354 gün iken güneş gününe göre bu süre 365 gün 6 saattir. Bu nedenle ay takvimi ile güneş takvimi arasında 11 gün fark oluşmuştur. Böylece her yıl Ramazan ve Kurban bayramları 10-11 gün erken başlar. Ay ve güneş tutulması. A. Ay tutulması. Ay ve Dünya'nın yörüngelerindeki hareketleri esnasında Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay'ın Güneş ışınlarını almasını engellemesidir. Güneş'ten ışık alamayan Ay'ın belirli bir süreyle Dünya'ya ışık yansıtamaması olayı Ay tutulması olarak tanımlanır. B. Güneş tutulması. Ay'ın Dünya çevresinde dönerken Güneş ile Dünya arasına girerek güneş ışınlarının dünyanın bir bölümüne ulaşmasını engellemesidir. Güneş tutulması, dünya ve ayın yörüngelerinde hareket etmesi nedeniyle kısa sürelidir. Dünyanın şekli ve sonuçları. Yerin şekli. Yerin şeklinin oluşmasında yer çekimi ve merkezkaç kuvvetinin yanında yer yapısını oluşturan çeşitli özelliklere sahip maddelerin de etkisi vardır. Yerin deniz yüzeyinden yüksekte olan kısımlarının atılması ve denizden alçak olan çukurların dikkate alınmaması ile meydana gelen bu şekle geoid, yerimsi denir. Geoid şeklinin temel özelliği ekvatorda şişkin, kutuplardan basık ancak genel anlamda yuvarlak olmasıdır. Dünyanın ekvator çevresinde şişkin, kutuplarda basık olması, dünyanın ekseni çevresinde dönmesinden kaynaklanan Coriolis kuvvetinin sonucudur. Yerin geoid şeklinin doğurduğu sonuçlar. Yerin ekvator çevresinden şişkin, kutuplardan basık olmasının doğurduğu en belirgin sonuçlar, kutup yarıçapının ekvator yarıçapından kısa olması, ekvatorun çevre uzunluğunun herhangi bir tam meridyenden daha uzun olması ve yer çekiminin kutuplarda ekvatordan daha fazla olmasıdır. Bunun dışındaki sonuçlar genel anlamda yerin yuvarlak bir şekle sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sonuçları şöyle sıralayabiliriz. 1. Dünyanın dönüş hızı, çizgisel hız, kutuplara doğru azalır. Örneğin şekil 4'te dönüş hızı A büyüktür B büyüktür C büyüktür D şeklindedir. Ekvatorda bulunan bir nokta saatte 1670 km hız yaparken kutup noktalarında bu hız sıfırdır. 2. Paraleller yerin geoid şeklinden dolayı çemberdirler. 3. Bir noktadan başlayarak hep aynı yönde ilerleyen bir hareketli tekrar başladığı noktaya gelir. 4. Paralel dairelerin çevre uzunlukları ekvatordan kutuplara doğru kısalır. 5. Meridyenler arasındaki uzaklık ekvatordan kutuplara doğru azalır ve bütün meridyenler kutuplarda birleşir. 6. Harita yapımı esnasında dünya üzerindeki kara ve denizlerin boyutlarında bozulmalar olur. 7. Atmosferin kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru azalır. 8. Yerden yükseldikçe görülen alan genişler. 9. Dünyanın her zaman yarısı aydınlık, yarısı karanlık olur. 10. Güneş ışınlarının düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru daralır. Bu nedenle A. Sıcaklıklar ekvatordan kutuplara doğru azalır. B. Sıcaklık ve iklim kuşakları oluşmuştur. C. Doğal bitki örtüsü, tarım ürünleri ve hayvan türleri kuşaklara ayrılmaktadır. D. Buzul alt sınırı ile orman, tarım, yerleşme ve doğal bitki örtüsü üst sınırı kutuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşmıştır. Herhangi bir olayın ekvatorla kutuplar arasında değişkenlik göstermesinin temel nedeni yerin şeklinin geoid olmasıdır. Buna enlem etkisi denir. Sıcaklık kuşakları. Sıcaklık kuşaklarının sınırları deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklık esas alınarak belirlenir. Sıcak kuşak. Yıllık ortalama deniz seviyesi sıcaklıklarının 20 santigrat derece ve üzerinde olduğu alanları kapsar. Sıcak kuşakta yaz şartları egemendir. Orta kuşak. Yıllık ortalama deniz seviyesi sıcaklıklarının 10 santigrat derece ve 20 santigrat derece arasında olduğu alanları kapsar. Yılda 4 mevsimin belirgin şekilde yaşandığı tek kuşaktır. Her türlü yaşam faaliyetine en uygun şartları taşır. Soğuk kuşak. Yıllık ortalama deniz seviyesi sıcaklıklarının 10 santigrat derecenin altında olduğu alanları kapsar. Soğuk kuşakta kış şartları egemendir. Bu nedenle her türlü yaşam faaliyeti açısından en olumsuz kuşaktır. Sıcaklık kuşaklarının kuzey ve güney yarımkürelerde farklı genişlikte olmasının temel nedeni kara ve denizlerin dağılışıdır. Esasen eksen eğikliğinin doğurduğu sonuçlar istisna kabul edilirse, kuzey ve güney yarımküre arasında oluşan farklılıkların tamamının sebebi de kara ve denizlerin dağılışıdır. Coğrafi, matematik koordinatlar. Yerküre üzerinde olduğu düşünülen ekvator, paralel, meridyen, kutup noktası, kutup dairesi, yer ekseni, enlem ve boylam gibi önemli nokta ve çizgilere coğrafi, matematiki koordinatlar denir. Şimdi bunları kısaca tanıyalım. Yer ekseni. Kutup noktalarını yerkürenin içinden geçerek birleştirdiği kabul edilen doğrudur. Ekvator düzlemiyle yaptığı açı 90 derecedir. Ekvator. Dünyayı iki eşit parçaya ayırdığı kabul edilen çizgiye denir. Başka deyişle, kuzey ve güney kutup noktalarına eşit uzaklıkta olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgidir. Ekvatorun özellikleri. En uzun paralel dairedir. Paralel dairelerin başlangıcıdır. 0 derece paraleli dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarı küreye ayırır. Güneş ışınlarını 21 Mart ve 23 Eylül'de dik alır. Çizgisel hızın en fazla, yer çekiminin en az olduğu yerdir. Üzerinde gece ve gündüz süreleri her zaman eşittir. Ekvator düzlemi ile yer ekseninin kesiştiği noktaya yerin merkezi denir. Paraleller ve meridyenler. Paralel daireler. Ekvatora ve birbirine paralel uzandığı kabul edilen çizgilerdir. Paralel dairelerin özellikleri. Paralellerin başlangıcı ekvatordur ve en büyük paraleldir. Yeri doğaldır. Bir paralel üzerinde bulunan bütün noktaların ekvator ve kutup noktalarına uzaklıkları eşittir. Aralarındaki uzaklık 111 er kilometredir. Merkezden alınan bir derecelik açı farkı karşılığında çizilirler. Enlemlerin belirlenmesinde yardımcı vasıta olarak kullanılırlar. Paralellerin derece değerleri ekvatordan kutuplara doğru büyür. Çevre uzunlukları ekvatordan kutuplara doğru kısalır ve kutuplarda nokta şeklini alır. Bu nedenle aralarındaki alanlar da kutuplara yaklaştıkça küçülür. Paralel daireler meridyenlere diktir. Örnek: aynı meridyen üzerinde bulunan X ve Y noktaları arasındaki uzaklık 6438 kilometredir. X noktası ekvator üzerinde olduğuna göre Y noktası hangi paralel dairesi üzerinde yer alır? A 26, B 32, C 44, D 58, E 65. 1993. Çözüm: Y'nin hangi paralel üzerinde olduğunu bulmak için 6438 kilometrelik uzaklık 111 kilometreye bölünür. 6438 bölü 111 ve 58 derece bulunur. Doğru seçenek D. Meridyenler: yerin merkezinden alınan bir derecelik açı farkıyla çizilen ve bir kutuptan diğer kutup noktasına yerin dışından uzandığı kabul edilen çizgilerdir. Meridyenlerin özellikleri: meridyenler arasında bir derecelik açı farkı vardır. Her meridyen yarım çember şeklindedir. 360 adet meridyen yayı bulunur. Meridyenlerin başlangıcı tanesinden geçer 0 derece meridyeni. Bu meridyene baş meridyen denir. Yeri doğal değildir. Başlangıç meridyeninin doğusundaki meridyenlere doğu meridyenleri, batısındaki meridyenlere batı meridyeni denir. Meridyenlerin derece değerleri 0 derece meridyeninden doğu ve batıya gidildikçe büyür. Bir paralel üzerindeki bütün meridyen aralıkları birbirine eşittir. Meridyenler arasındaki uzaklık sadece ekvator üzerinde 111 kilometredir. Bu uzaklık kutuplara doğru azalır ve bütün meridyenler kutuplarda birleşir. Meridyenlerin bu özelliği yerin geoid şeklinde olmasının sonucudur. Her meridyenin tam karşısındaki meridyene antimeridyen denir. Örneğin 0 derece meridyeninin antimeridyeni 180 derece meridyenidir. 180 derece meridyeni tarih değiştirme çizgisidir. Meridyenler boylamların ve saatlerin, zamanın belirlenmesinde kullanılır. Meridyenler arasındaki zaman farkı 4'er dakikadır. Paralelleri dik kesen meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Aynı meridyen üzerindeki yerlerde yerel saat de aynıdır. Aynı meridyen üzerindeki yerlerde Güneş 21 Mart ve 23 Eylül'de aynı anda doğar ve aynı anda batar. Diğer tarihlerde ise yerel saatler aynı kalırken Güneş'in doğuş ve batış saatleri değişir. Bunun nedeni eksen eğikliğidir. Örnek: Dünya üzerinde olduğu varsayılan 360 meridyen yayı başlangıç meridyeninden başlayarak 180'i doğuda, 180'i batıda olmak üzere ayrılmış, 180 derece meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dakika ileri olan bir nokta için 1. dünyanın bu noktadaki dönüş hızı. 2. Ekvatora olan uzaklığı. 3. Tarih değiştirme çizgisine göre zaman farkı. 4. Başlangıç meridyenine olan uzaklığı. Bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. 2 ve 4. 2001. Çözüm. Yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dakika ileri olan yer 50 dakika bölü 4 dakikadan 12 derece 30 dakika doğu meridyeni üzerindedir. Sadece meridyen derecesi bilinen bir yerin çizgisel hızı, ekvatora uzaklığı ve başlangıç meridyenine uzaklığı bilinemez. Çünkü bunları tespit edebilmek için o yerin enlem derecesi bilinmelidir. O halde meridyenden faydalanılarak bir yerin sadece tarih değiştirme çizgisi ile arasındaki zaman farkı tespit edilebilir. Doğru seçenek C. Örnek. İki meridyen arasındaki uzaklığın ekvatordan kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Dünyanın şeklinin geoid olması. B. Meridyen boylarının eşit olması. C. Paraleller arasında kalan meridyen yaylarının eşit olması. D. Eksenin ekvator düzlemini dik kesmesi. E. Ekvator düzlemi ile ekliptiğin çakışması. 1993. Çözüm. Dünyanın geoid şekli nedeniyle meridyenler kutuplara doğru birbirine yaklaşır. Bu nedenle aralarındaki mesafe daralır. Doğru seçenek A. Enlem. Yeryüzündeki herhangi bir noktanın ekvatora uzaklığının merkezdeki açı cinsinden değerine enlem denir. Örneğin şekil 8'deki A noktası 60 derece kuzey enlemi üzerindedir. Ekvatora yakın 0 derece ve 30 derece enlemleri arası enlemlere alçak enlemler, kutuplara yakın enlemlere de 60-90 enlemleri arası yüksek enlemler denir. 30-60 enlemleri arasına ise orta enlemler denir. Enlemin etkileri. Dünyanın dönüş hızı, çizgisel hız, enlemlere bağlı olarak değişir. Kutuplara gidildikçe dönüş hızı azalır. Atmosferin kalınlığı enleme göre değişir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artar. Gece gündüzlerin uzama ve kısalma süreleri enlemlere göre değişir. Kutuplara yakın enlemlerde gündüz ve geceler daha çok uzayıp kısalır. Aynı enlem üzerindeki bütün noktalarda gündüz süreleri her zaman birbirine eşittir. Enlemleri aynı olan bütün noktalar ekvatora eşit uzaklıktadır. Güneş ışınlarının düşme açısı, sıcaklıklar ve iklim özellikleri enlemlere göre değişir. Buna bağlı olarak bitki örtüsü, tarım ürünleri, toprak yapısı, hayvan türleri, akarsu rejimleri, buzul alt sınırı ile orman, tarım ve yerleşme üst sınırları enleme göre değişir. Yerleşme özellikleri ve yaşam biçimleri enlemlere göre değişir. Sıcaklık, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Kuzey yarımkürede güneyden, güney yarımkürede ise kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttırır. Deniz ve okyanusların sıcaklık ve tuzluluğu kutuplara gidildikçe azalır. Cisimlerin gölge uzunluğu kutuplara gidildikçe artar. Örnek. 40. paralel üzerindeki bir noktanın hangi yarım kürede yer aldığı aşağıdakilerin hangisine bakılarak saptanamaz? A. Gece gündüz süresinin eşit olduğu güne. B. Gündüz süresinin uzamaya başladığı güne. C. Gölge boyunun en kısa olduğu aya. D. Sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu aya. E. Cisimlerin öğle saatindeki gölgesinin yönüne. 2001. Çözüm. Gece gündüz eşitliği yaşanan günler bütün merkezler için aynıdır. 21 Mart ve 23 Eylül. Buna göre paralellere göre farklılık göstermeyen bir özelliğe bakılarak hangi yarımkürede olduğu bulunamaz. Doğru seçenek A. Örnek: Kuzey yarımkürede güneyden, güney yarımkürede ise kuzeyden esen rüzgarlar ılıtıcı etki yapar. Bu durum sıcaklıkla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir? A. Enlem, B. Yer şekli, C. Basınç, D. Yükselti, E. Bakı. 1990. Çözüm: Yukarıdaki soruda verilen ön bilgi, ekvatorun kuzey ve güney yarımkürelere göre daha sıcak olduğunu gösterir. Sıcaklıkların ekvatordan kutuplara doğru azalması, yerin geoid şeklinin, yani enlem etkisinin sonucudur. Doğru seçenek A. Enlemin etkileri, dünyanın şeklinin yuvarlak olmasından kaynaklanır. Bu nedenle üniversite sınav sorularında enlem cevabı verilmesi gerekirken yerin şekli cevabının verilmesi sizleri yanıltmamalıdır. Boylam: Bir noktanın başlangıç meridyenine uzaklığının merkezdeki açı cinsinden değerine boylam denir. Örneğin şekil 8'deki B noktası 30 derece doğu boylamı üzerindedir. Boylamın etkileri: Boylamın sadece zaman kavramına, yerel saatlere etkisi vardır. Başka deyişle, boylamları aynı olan noktaların yerel saatleri de her zaman aynı olur. Örnek: Aşağıdakilerden hangisi şekildeki X ve Y noktaları için yıl boyunca birbirinin aynıdır? A. Gündüz süresi, B. Yerel saat, C. Güneş ışınlarının geliş açısı, D. Hakim rüzgar yönü, E. Yağış rejimi. 1992. Çözüm: Şekil üzerinde bulunan X ve Y noktaları aynı meridyende, başka deyişle aynı boylam üzerindedir. Bu nedenle X ve Y'deki yerel saatler yıl boyunca aynı olur. Doğru seçenek B. Yeryüzündeki herhangi bir noktanın derece, dakika ve saniye cinsinden enlem ve boylamla belirlenmesi mümkündür. Ancak yeryüzündeki tüm noktalardan paralel ve meridyenler geçmez. Paralellerle enlemler, meridyenlerle de boylamlar arasındaki fark esas itibarıyla bununla ilgilidir. Konum kavramları: Coğrafi konum. Coğrafi konum, matematiki ve özel konum şartlarının toplamıdır. Bu nedenle en geniş konum kavramıdır. Türkiye'nin coğrafi konumunun sonuçları ise Türkiye'nin özel ve matematik konumunun sonuçlarının bütününü kapsar. Matematiksel konum: Bir noktanın ekvatora ve başlangıç meridyenine göre yeridir. Başka deyişle, bir noktanın dünya üzerindeki yerinin enlem ve boylam değerleriyle belirlenmesidir. Örneğin Türkiye 36 derece 42 derece kuzey enlemleriyle 26 derece 45 derece doğu boylamları arasındadır ifadesi Türkiye'nin matematiki konumunu vermektedir. Örnek: Bir yerin matematiki konumu neyi gösterir? A. Büyük denizlere olan uzaklığını. B. İşlek kara ve deniz yollarına göre yerini. C. Büyük kentlere olan yakınlığını. D. Deniz düzeyinden olan yükseltisini. E. Ekvatora ve başlangıç meridyenine göre yerini. 1988. Çözüm: Bir noktanın ekvatora ve başlangıç meridyenine göre konumu matematik konumdur. Doğru seçenek E. Şekildeki taralı alanın matematik konumu tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? A. 10 derece kuzey enlemi. B. 10 derece batı boylamı. C. 20 derece doğu boylamı. D. 20 derece güney enlemi. E. 30 derece kuzey enlemi. 1999. Çözüm: Matematik konum belirtilirken uç noktalardan geçen enlem ve boylamlar alınır. 10 derece K enlemi ise ortadan geçtiği için kullanılmaz. Doğru seçenek A. Matematiki konumun sonuçları. Bir noktanın matematiki konumu, o noktanın dünya üzerindeki yerinin enlem ve boylam değerleriyle belirlenmesi anlamına geldiği için, enlem ve boylamın sonuçlarının toplamı, matematiki konumun sonuçlarını vermektedir. Örneğin, Türkiye'nin matematiki konumunun sonuçları, Türkiye'nin enlem ve boylamının doğurduğu sonuçların toplamından ibarettir. Bu sonuçları şöyle sıralayabiliriz. 1. Türkiye 36 derece 42 derece kuzey enlemleri arasındadır. Bu nedenle A kuzey yarımkürede yer alır. Buna bağlı olarak 7. ve 8. aylar en sıcak, 1. ve 2. aylar en soğuk dönemi oluşturur. Güneş ışınlarının düşme açısı ve sıcaklıklar kuzeyine doğru azalır. Buharlaşma miktarı ve kıyılarındaki tuzluluk oranı kuzeyine doğru azalır. Gündüz ve gece süreleri kuzeyinde daha çok uzayıp kısalır. Dağların güney yamaçları diğer yamaçlardan sıcaktır. Güney kıyıları kuzey kıyılarından daha sıcaktır. Cisimlerin gölge yönleri kesinlikle güneye uzanmaz. Ülkemizde kuzey-güney yönünde değişen her türlü olay, Türkiye'nin matematiki konumu, enlemi ile ilgilidir. B. Türkiye enlemleri itibariyle orta kuşak ülkesidir. Bu nedenle dört mevsimi belirgin şekilde yaşayan ülkelerdendir. Doğal bitki örtüsü ve tarım ürünlerinde çeşitlilik vardır. Kışın cephe yağışlarının etkisindedir. Mevsim etkisi nedeniyle insan faaliyetlerinde çeşitlilik hakimdir. C. Türkiye enlemleri itibariyle dönenceler dışında yer alır. Bu nedenle güneş ışınları düz yüzeylere asla dik olarak düşmez. Türkiye kutup kuşağının dışında bulunduğundan gündüz ya da gece süresi asla 24 saate ulaşmaz. 2. Türkiye 26 derece 45 derece doğu boylamları arasındadır. Bunun sonucu olarak A. En doğu ve en batı uçları arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır. 45 derece eksi 26 derece eşittir 19 derece. 19 çarpı 4 eşittir 76 dakika. B. İkinci 30 derece doğu ve üçüncü 45 derece doğu saat dilimleri ortak saat olarak kullanılır. Örnek: Türkiye'nin uç noktalarına şekildeki gibi teğet olarak çizilen dikdörtgenin kuzeybatı köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 42 derece kuzey paraleli, 26 derece doğu meridyeni. B. 42 derece kuzey paraleli, 36 derece doğu meridyeni. C. 36 derece kuzey paraleli, 26 derece doğu meridyeni. D. 36 derece kuzey paraleli, 45 derece doğu meridyeni. E. 26 derece kuzey paraleli, 42 derece doğu meridyeni. 1991. Çözüm: Türkiye'nin kuzey sınırını belirleyen paralel 42 derece kuzey, batı sınırını belirleyen meridyen ise 26 derece doğudur. Doğru seçenek A. Örnek: Fransa ve Arjantin'de aynı tarım ürününün yılın farklı dönemlerinde olgunlaşmasının birincil nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Toprak türlerinin farklı olması. B. Tarım yöntemlerinin farklı olması. C. Yüzey şekillerinin farklı olması. D. Bulundukları yarım kürenin farklı olması. E. Ortalama yükseltilerinin farklı olması. 2001. Çözüm: Fransa kuzey, Arjantin ise güney yarım kürededir. Bu nedenle ürünlerin olgunlaştığı yaz dönemleri farklı aylardır. Doğru seçenek D. Özel konum: Bir yerin çevre alanlara göre konumudur. Bu yer bir ülke ise o ülkenin kıtalara, komşularına, okyanuslara, büyük yeryüzü kıvrım kuşaklarına, yer şekillerine, ticaret, turizm, kültür, uygarlık merkezlerine ve maden kaynaklarına olan konumuna özel konum denir. İklimi en çok etkileyen faktör bir yerin özel konumudur. Yukarıda da görüldüğü üzere özel konum birçok konum kavramını kapsamaktadır. Şimdi bu kavramları kısaca inceleyelim. A. Denize göre konum. Bir yerin denize olan konumu, iklim, bitki örtüsü ve tarım ürünlerinin yanında o yerin ulaşım, sanayi, ticaret ve turizm gibi ekonomik etkinliklerini de etkiler. Ayrıca denize göre konum, o yer üzerinde yaşayan insanların kültürüne de yaşayış biçimine etki eder. Deniz etkisinde bulunan yerlerde yıllık ortalama sıcaklık yüksek, sıcaklık farkları az, yağış miktarı fazladır. Bunun sonucunda tarım ürünleri daha çeşitli, nüfus yoğun, ormanlık arazi fazla, ticaret canlıdır. B. Jeopolitik konum. Bir yerin dünya üzerinde bulunduğu mevkiinin ekonomik, siyasi, askeri, ticari ve kültürel etkilerini ortaya koyan konum özelliğidir. Örneğin, Türkiye'nin boğazlara sahip olması, Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olması ve eski dünya kıtaları arasında bulunması jeopolitik açıdan ülkemizin önemini arttırmaktadır. C. Yer şekilleri ve yükseltiye göre konum. Bir yerin yer şekillerine ve yükseltiye göre konumu, iklimini, bitki örtüsünü, tarımsal faaliyetlerini, beşeri ve ekonomik özelliklerini etkiler. Yukarıda sıralanan konum özelliklerinin yanında bir ülkenin siyasi, ekonomik, ulaşım ve kültürel konum özellikleri de özel konumun kapsamındadır. Şimdi de ülkemizin özel konumunun toplu sonuçlarını inceleyelim. Türkiye'nin özel konumu ve sonuçları. Türkiye fiziki olarak Trakya Yarımadası'yla Avrupa, Anadolu Yarımadası'yla Asya ülkesidir. Türkiye aynı zamanda Afrika kıtasına da çok yakındır. Bu nedenle eski dünya kıtalarının merkezinde bulunmaktadır. Türkiye güneyde Suriye ve Irak'la, doğuda İran, Ermenistan ve Nahçıvan'la, Azerbaycan'la, kuzeydoğuda Gürcistan'la, kuzeybatıda Bulgaristan'la, batıda da Yunanistan'la komşudur. Türkiye'nin ortalama yükseltisi fazladır. Bu yükselti batıdan doğuya doğru artar. Bunun sonucunda sıcaklık batıdan doğuya doğru gidildikçe azalır. Dağlar genelde doğu-batı yönlüdür. Bu durum kıyı ile iç kesimler arasında farklı iklimlerin oluşmasını sağlamıştır. Türkiye'nin okyanuslara kıyısı yoktur. Fakat üç tarafı denizlerle çevrili iki yarımadadan oluşmuştur. Güneyinde Akdeniz, batısında Ege, kuzeyinde ise Karadeniz bulunmaktadır. Ayrıca bir iç deniz olan Marmara, Türkiye'yi iki yarımadaya ayırmaktadır. Etrafının denizlerle çevrili olması, ülkemizi ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan etkilediği için ikliminin ve doğal bitki örtüsünün çeşitlenmesinde de etkilidir. Türkiye, Alp-Himalaya kıvrım sistemi üzerinde bulunduğu için oldukça dağlık bir ülkedir. Bu durum, ülkemizdeki iklimlerin çeşitlenmesinde en önemli etkendir. Yer şekillerinin çeşitliliği, ülkemizde aynı zamanda değişik mevsim şartlarının yaşanmasının da sebebidir. Türkiye, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan demir ve karayolları üzerinde bulunmaktadır. Bu durum, ülkemizdeki transit ticaretin gelişmesinin temel nedenidir. Türkiye, İstanbul ve Çanakkale boğazları sayesinde Karadeniz ve bu denize kıyısı olan ülkelerin açık deniz ve okyanuslara çıkış kapılarını kontrol altında tutar. Türkiye, gelişmiş batı ülkeleriyle satın alım gücü yüksek petrol zengini ülkeler arasındadır. Türkiye'nin gerçek ve iz düşüm yüzölçümleri arasında yaklaşık 34 bin kilometre karelik bir fark vardır. Bunun nedeni yer şekillerinin engebeli olmasıdır. Türkiye, çeşitli kültürlerin doğuş merkezi olan Orta Doğu ülkesidir. Bu yönüyle Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaşma alanıdır. Bu husus, çeşitli zorlukların yanında ülkemize ekonomik, siyasi ve kültürel avantajlar da sağlamaktadır. Örnek: Türkiye'de değişik mevsim özelliklerinin aynı zamanda görülebilmesini sağlayan başlıca etken nedir? A. Yer şekillerinin çeşitliliği. B. ılıman iklim kuşağında yer alması. C. denizlerle çevrili olması. D. geniş topraklara sahip olması. E. bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi. 1983. Çözüm: Ülkemizde aynı zamanda değişik mevsim şartlarının yaşanmasının temel nedeni yer şekillerinin çeşitliliğidir. Ülkemizde önemli yükselti farklarının varlığı, Akdeniz kıyı kesimlerinde denize girilirken yüksek dağlarında kayak yapılabilecek kadar farklı bir imkanın doğmasını sağlamıştır. Doğru seçenek A. Örnek: Temmuz ayı başında İzmir'den Kars'a giden bir kişi, İzmir'de tamamlanmış olan buğday hasadının Kars'ta yeni başlamakta olduğunu görmüştür. Bu gözleme dayanarak Türkiye'nin doğusu ve batısı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A. Sıcaklık doğuda daha düşüktür. B. Ekim alanları doğuda daha geniştir. C. Makineli tarım doğuda daha azdır. D. Kurak mevsim doğuda daha kısadır. E. Sulu tarım doğuda daha azdır. 2000. Çözüm: Türkiye'de batıdan doğuya gidildikçe yükselti arttığından sıcaklık ortalamaları düşer. Bu nedenle sıcaklığın az olduğu yerlerde ürünlerin hasat zamanı da gecikir. Doğru seçenek A. Kıyı bölgelerimiz arasındaki sıcaklık farkının nedeni matematik konum, kıyı ile iç bölgeler arasındaki sıcaklık farkının nedeni özel konum koşullarıdır. Örnek: Türkiye'nin aşağıdaki coğrafi özelliklerinden hangisi özel konumu ile ilgili değildir? A. Üç tarafının denizlerle çevrili olması. B. Doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkının 76 dakika olması. C. Kıyı kesiminin iç kesimlere göre daha fazla yağış alması. D. Asya ve Avrupa kıtalarında yer alması. E. Farklı ekonomik düzeydeki ülkeler arasında yer alması. 1995. Çözüm: Türkiye'nin doğu ve batısı arasındaki 76 dakikalık zaman farkı, Türkiye'nin boylam farkları ile ilgilidir. Bu da ülkemizin matematiki konumunun sonucudur. Doğru seçenek B. Dünyanın hareketleri: Dünyanın coğrafi olaylar ve canlılar üzerinde etkili olan başlıca iki hareketi vardır. 1. Kendi ekseni etrafındaki hareketi günlük. 2. Güneş etrafındaki hareketi yıllık. Dünyanın ekseni etrafında dönüşü: Dünya kuzey ve güney kutup noktalarından geçen yer ekseni etrafında 24 saatte bir dönüş yapar. Dünyanın ekseni yörünge düzlemine dik değildir. Eksenle ekliptik arasında 66 derece 33 dakikalık açısal fark vardır. Dünyanın ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak iki tür hız oluşur. Dünyanın geoid şekli nedeniyle yüzeyindeki çizgisel hız, ekvatordan kutuplara doğru azalır. Ekvator üzerindeki bir nokta saatte yaklaşık 1670 kilometrelik bir çizgisel hız yaparken, kutup noktalarında bu hız sıfıra eşittir. Dünyanın ekseni etrafında dönüş açısı ile ilgili hıza da açısal hız denir. Dünya üzerindeki tüm noktalar 24 saatte 360 derece döndüğünden açısal hızları eşittir. Dünya 1 saatte 15 derecelik dönüş yapar. Dünyanın ekseni etrafındaki dönüşünün ortaya çıkardığı sonuçlar. Gece ve gündüz oluşarak birbirini izler. Gece ve gündüz süreleri ekvator üzerinde sürekli 12'şer saattir. Kutuplara yaklaştıkça mevsim durumuna göre gece ve gündüzün uzaması ya da kısalması gözlenir. Bu durum eksen eğikliğinin sonucudur. Gece soğuma, gündüz ısınma gerçekleşir. Bu nedenle günlük sıcaklık ve basınç farkları oluşur. Bu durum mekanik çözülmeden meltem rüzgarlarının oluşmasına kadar birçok coğrafi olayın temelini teşkil eder. Gün içinde güneş ışınlarının geliş açısı ve cisimlerin gölge boyu değişir. Doğudaki yerler güneşi batıdaki yerlerden önce görür. Bu nedenle yerel saat farkları oluşur. Eksen etrafındaki dönüşten ortaya çıkan saptırıcı kuvvet, Coriolis, sürekli rüzgar yönlerinde sapmalara neden olur. Kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola doğru. 30 derece ve 60 derece kuzey ve güney enlemleri boyunca dinamik kökenli basınç kuşakları oluşur. Ana yönler oluşur. Ortak saat ve saat dilimleri. Çalışma ve sosyal hayatın düzene girebilmesi için ülkenin tümü veya bir bölümünde bir saat dilimine ayarlanmış saat kullanılır. Buna ortak saat, ulusal saat denir. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.